Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 29 ayrımdan oluşmaktadır.
Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 1.
Iris Galey 1936 İsviçre doğumlu. 9 yaşında ailece İngiltere'ye göç ettiklerinde 4 yıl boyunca babası tarafından seks amacıyla kötüye kullanılıyor. Babasının intiharından sonra İsviçre'ye dönüş. Enstitü, ilk evlilik, psikolojik tedavi, ikinci evlilik, Yeni Zelanda'ya göç, Fingis cemaati ile tanışma, uzun yıllar süren yazma süreci. Babam öldüğünde ağlamadım, liste başı oluyor. 1990'da hayat hikayesinin ikinci bölümü yayımlanıyor. Ruh tecavüzcüsü. Iris Galey dünya çapındaki Incest Survivors hareketine katılıyor. Iris sırrını açıkladığında 14 yaşındaydı. 2 gün sonra babası kendisini vurarak intihar etti. Bir kız enstitüsüne gönderilen Iris bir daha bu konuyu asla açmadı. Ta ki 40 yıl sonra Yeni Zelanda'da televizyonda ensest üzerine bir program görüp kendi hayat hikayesinin trajedisini yazmaya başlayıncaya kadar. Ensest üzerine yazmak hala pek dokunulmamış bir tabudur. Yeni istatistikler ensestin çok daha yaygın olduğunu göstermesine rağmen sadece İsviçre'de yılda 45 bin olay oluyor. Kurbanları o yüz karası utançlarını ve acılarını paylaşmaya cesaret edemiyorlar. Iris Galey hayatını kötü bir kara basan gibi belirleyen ihanete uğramış çocukluğunun tanıklarından yapıyor bizi. Kendisi için ümitsizce dileklerde bulunurken yazısıyla da hem hissetmek hem de hissettirmek istiyor. Burada yeni vatanımızda birçok arkadaşım beni destekledi ve bana yardım etti. Beni dinliyorlar, cesaretlendiriyorlar, müsveddelerimi okuyorlar ve onları düzeltmemde bana yardımcı oluyorlardı. Bana zaman ayırıyor, dikkatlerini yöneltiyorlardı. Bana destek olan, bana inanan İsviçre'deki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Anne, seni böyle bir kitabı yazmak kötü bir zevke işaretmiş derken duyar gibiyim. Anne, başka seçeneğim yoktu. Bu kitap kendiliğinden yazıldı çünkü biz neysek tecrübelerimiz sayesinde olduk. Kimliğini bulmanın tek yolu buydu. Her şeyi unutmanın ve bu arada kırmamanın. Ulaştığı yankı sayesinde kendimi kabul edilmiş hissediyordum. Aslında bu kitap sana, aileme ve kendime verebildiğim en büyük hediyeydi. Dürüst olmak çok acı vermesine rağmen. Ancak şimdi acısı geçti, onunla birlikte beni uzun süre bırakmayan tüm düşünce ve duygulardı. Ben özgürüm ve sen de olmalısın. Seni seviyorum anne, Olivia. 1. Bayan Dresden, bizim ev işlerine bakan Alman hanım, cenaze töreninden sonra bana bir elma ikram etti. Elma kokusuna tahammül edemiyordum çünkü babam kendini orada çatı katında elmaların kış için depolandığı yerde vurmuştu. Ben 14 yaşındaydım ve o bunu benim yüzümden yapmıştı. Bradford'daki bu evden nefret ediyordum. Orada yaşadığımızdan beri eve dönmekten nefret etmiştim. Mutfağın yanındaki bulaşık odasında bakınıyordum. Bayan Dresden hiddetli bir şekilde bir kaplı yumurta kreması çırpıyor, etli kolları hareketlerini bir ritimle yapıyordu. Bunalımda hep puding yapardı. Sarı kremanın tümünü höpürdettiğimde ve kırmızı tuğlalı yeni ocağa doğru baktığımda oradan sökülmüş olan siyah cilalı Yorkshire şömresini özlüyordum. Eskilerden tek kalıntı elbise askısıydı. Örtünün altında unutulmuş ıslak çamaşırlar asılıydı. Tiksintiyle babamın kilodunu ve onun yanında asılı duran kahya kadınınkini inceliyordum. Ürperiyordum ve buz gibi bir ter damlası sırtımdan aşağı yuvarlanıyordu. Bu kilotlara artık hiç ihtiyacı olmayacak diye düşünüyordum. Seviniyordum ve pişmanlık duymuyordum. Kendi kendime annemin nerede olduğunu soruyordum. Her akşam babam Trumf Dolomitsi ile rampayı çıktığında korkuyordum. Onu yan pencereden gözetliyordum. Büyük bir titizlikle arabasını inceliyor, mavi boyası üzerinde ufacık lekeleri arıyordu. Sonra da artritli kalçasıyla aksayarak arka kapıdan içeri giriyordum. Bayan Dresden'e bağırdığını ve onu azarladığını duyuyordum. Temizlemek zorunda olduğum ayakkabıları denetlemek istediği için her akşam beni bekletiyordu. Bazen bir ayakkabı ile kafama, bazen de karnıma vuruyordu. Ona pişirmesini öğrettim ama hiçbir zaman gösterdiğim gibi yapmadı. Sen de onun gibi bir man kafasın. Niye birkaç ayakkabı bile sana gösterdiğim gibi temizleyemeyecek kadar aptalsın? Neden benim çocuğum böyle beceriksiz? Niye etrafımdaki bu aptal karı müsveddeleri koleksiyonuyla lanetlendim diyordu. Koridordan hep sesleniyordu. Hatalarından tek sorumlu sensin. Dolayısıyla da disiplini öğrenmen ve uygun şekilde yetiştirilmen lazım. Alnında şişlikler oluşsa bile hiç kimse onun bu otoritesini tartışmaya yanaşmazdı. Oldukça ilerlemişti. Tanınmış bir İsviçre kimya firmasının müdürü olarak ona çok saygı duyuluyor ve korkuluyordu. Hepimizi aşağılık olduğumuza inandırmıştı. Hep bir oğlu olmasını istemiştir ve bize gösterdiği sabırdan dolayı aslında ona acımamız gerektiğini hissettirmiştir. Ve her gece daha kötü şeyler vardı, çok daha kötüsü. Bunu düşündükçe nefes dahi alamıyordum. Bir yandan parmaklarımı yalayarak krema kabını boşaltıp kirli ayakkabılarımı bir tarafa iterken bir yandan da bu akşam yok, artık hiçbir akşam yok diye seslice söyleniyordum. Ne söyledin diye soruyordu Kahya kadın. Hiçbir şey Bayan Dresden. Düşüncelerim cenaze törenine geri dönüyordu. Ağlamak için epey uğraşmıştım ancak gözyaşlarım gelmek istemiyordu. Hepimiz mezarlıktaki küçük kilisenin önünde duruyorduk. Annem bana lacivert yaz elbisemin üzerindeki kemerimin döndüğünü hatırlatıyordu. Onu okulda da giymiştim ve üniformasız tek kız bendim. Bugün benim için okul tatildi. Hatırlıyorum da arkamda birleştirdiğim ellerimin bana hissettiğimden daha çok üzüntülü hissi ve görünüşü vermesini ne çok ümit etmiştim. Mezar sırasından kurtulmanın sevinciyle küçük kiliseye giriyordum. Altında iskeletler, çürümüş etler. Bir zamanlar diş doktorlarının altın dolgularla donattığı sırıtan dişler. Tüm bu sinirler şimdi ölü. En ön sırada oturuyordum ve Tanrı'nın benim iç yüzümü gördüğünden emindim. Kederlenmektense sadece kötü şeyleri düşünüyordum. Babamın firmasından arkadaşlarını ve adamları fark ediyordum. Benim gördüklerim ağlamıyorlardı. Annem dışında hiç kimse ağlamıyordu. Firmanın çelengi en büyüğüydü. Tümüyle yeşil, beyaz ve altın rengi. Çiçekler kışın arkasından ışığa doğru yol alırken sonunda bir tabutun üzerine serpilmek için sert toprağa delmişlerdi. Şimdi evde bu bulaşık yıkama odasında acaba annemin ve diğerlerinin beklentileri doğrultusunda başka türlü davranmam mı gerekirdi diye soruyordum kendi kendime. Yapamazdım diye düşünüyordum. Yapamazdım çünkü hissettiğim her şey inanılmaz derecede bir rahatlamaydı. Ve bu rahatlama şimdi o kadar büyüktü ki ağlamaya başlıyordum. Puding için teşekkürler diye bağırıp koridor boyunca giderken sandıklığa tekmeler vuruyordum. Kes şunu ve çoraplarını yukarı çek diye bağırıyordu Bayan Dresden. Oturma odasının önünden koşuyordum. Şöminede ateş yanmayışına şaşırmıştım. Her akşam ayakkabı temizleme prosedüründen sonra babam bir testi Guinness birasıyla ateşin karşısında otururdu. Ocak demiri ile kor halindeki kömürü karıştırırdı. Ta ki demir şeffaf bir şekilde parlayıncaya kadar. Ardından da onu koyu sıvının içine batırıyor ve karıştırıyordu. Köpüğün nasıl püskürdüğünü ve taştığını görüyordum. Dudakları bembeyaz oluyordu köpüğü höpürdeterek içerken. Bir defasında kendimi çok cesaretli hissediyordum, ona sormuştum. Babacığım, çünkü onu baba diye çağırma iznim yoktu. Niçin beni diğer babaların sevdiği gibi sevmiyorsun? Öyle şey gibi sevmek değil yani. Alaylı bir bakışla bakıyordu ve yanağındaki kasları kasılıyordu. Dizlerini birbirine vurup bacaklarını gererek elini pantolonun cebine sokuyor ve konuşuyordu. Bak ne kadar büyüyor, oyuncağına bak. Bak nasıl kıpırdıyor, o senin. Senin ona dokunmanı ve tutmanı istiyor. Elinden başka bir şey gelmez. Bak oyuncağım nasıl kıpırdıyor. Öylece orada duruyordum. Bu iğrençlik gittikçe artıyordu her zamanki gibi. O boş şömine ile onun oturmuş olduğu koltuğa gözlerimi dikmiştim ve şimdi başımı çeviriyordum. O zamanlarki hislerim beni aldı yine. Bu acı verici yalnızlık ve değersizlik hissi. İçindeki her şey şu iğrenç cinsel parça olmaksızın bana sarılacak ve okşayacak birini özlüyordu. Koşmaya devam ediyordum. Aşağıda karanlık merdivende durup yukarıya baktım. Orada yukarıda yapmıştı onu. Yavaşça çatı katına doğru tırmanıyordum. Elma kokusu etrafımı sarıyordu. tiksindirici. Trabzanın üstünden kollarımı dışarı uzatıp kanat gibi aşağı yukarı hareket ettiriyordum ve ben bir kuşum, ben bir kuşum ve uçup gidebilirim. Bir kuş ve bir kız olmak ve uçmak ne kadar güzel diyordum. Neden her yukarı gidişimde bunu söylüyordum? Yukarıda onun yatak odasının kapısına geldiğimde tereddüt ediyordum. O kapıdan ne kadar çok girmek zorunda kalmıştım. Korkarak kapıyı açtım ve tavana gözlerimi dikerek artık her şey yolunda dedim yüksek sesle. O artık ebediyen yok. O artık bana acı veremeyecek. Asla. Bir süre sonra bakışlarımı indirme cesaretini buldum. Gördüğüm şey benim tüylerimi ürpertti. Kendimi iyi hissetmiyordum ve burada kalmak istemiyordum. Ancak oraya bakmak zorundaydım. Mavi beyaz çizgili şiltinin üzerinde kocaman ıslak bir leke vardı. Yıkanmış kırmızımsı leke babamın öldüğünü gösteriyordu. Sanki baskı altındaymışım gibi o eğik tavanlı ve küçük pencereli odada etrafıma bakınmak zorundaydım. Orada tabure, yatak ve gece masası hepsi krom ve siyah mermerdendi. Kırmızı beyaz İsviçre bayrağı dışında o dört çiviyle duvara çakılıydı. O kemikli kel kafalı herif gözümün önüne geliyordu. Bacaklarımı nasıl ayırdığı ve kendini onların arasına nasıl bastırdığı. Daha 9 yaşındaydım bu başladığında. Döndüğümde tokatlarını hissediyordum. Onu görüyordum. Beni daha iyi inceleyebilmek için altın çerçeveli gözlüğünü gece masasının üstünden kavruyordu hızla. Tıpkı kırmızı başlıklı kızdaki kurt nine gibi. Niye ille de şimdi bunu düşünmem gerekiyordu? Bir masal. Nasıl her hırpalayışında beni dikizlemişti, beni yapmaya zorladığı şey sırasında o zayıf kolu nasıl kasılıyordu. Hadi, hadi, hadi, aşağı ve yukarı, ta ki soluk soluğa kalıp inlemeye başlayana kadar. İğrenç fakat benim için özenle beklenen işaret, zira ardından hemen yatmaya gidebiliyordum. Üzerine toprak attılar. Nihayet gömüldün, güvenli bir sandıkta çivilendin. Artık asla bana acı veremeyeceksin ya da işkence edemeyeceksin. Sonra dönüp son bir kez merdivenden aşağı doğru koşuyordum. Evden çıkıyor ve sokağa koşuyordum. Dünyada sadece bir arkadaşım vardı. Kapısını çalıyordum. Ebot Hanım'ın ayak sesleri geliyordu. Her zamanki gibi çürümeye yüz tutmuş kapısının arasından gözetleyerek soruyordu. Kim o? Benim Olivia. Olivia hayatım. Kapıyı açıyordu ve beni utandıracak derecede inceliyordu. Daha da utandırıcısı selamlaşma merasiminin bir sonraki bölümüydü. Beni kollarıyla kenetliyordu, yavaşça diz çöküyordu, kulağını benim ince bedenime dayıyordu. Aşağı kadar eşlik ediyordu ta ki kemikli dizlerimi dinliyormuş gibi görününceye kadar. Bu bölümden nefret ediyordum ve kendimi huzursuz hissediyordum, kızarıyordum, gülmeyi bastırıyordum ve kendi kendime ne halt yemeye bunu hep yaptığını soruyordum. Sonra sanki gizli bir işaretle Ebot Hanım vakur bir şekilde doğruluyor ve beni oturma odasına götürüyordu. Minnettar bir şekilde sediri örten ayı postunun üzerine çömeliyordum. Elimi sarı cam gözlü kocaman kapının üzerine koyuyordum. Cenaze töreninden sonra burada şöminenin sıcak ışığında ilk kez rahatlıyordum. Ebot Hanım bana anlatmıştı. Burada dış dünyadan elini ayağını çekmiş bir halde yaşıyormuş. Agorafobisi vardı. Geceler boyunca kitap okuyordu ve gündüzleri uyuyordu ama benim için her zaman vakti vardı. İlk kez bahçede kuşlara yem verirken karşılaşmıştık. Onun sayesinde İngiliz edebiyatının birçok örneğini tanımıştım. Bana okumasına bayılıyordum. Great Expectations'dan okuduğundan içimden gülüyordum. Çünkü orada tarif edilmiş görünen şeyler tıpkı onun bu külüstür evinde gözüme çarpanlar gibiydi. Bizim İsviçreli mükemmelliyetin tam aksine ki ona sürekli homurdanmalar, hiç arasız canından bezdirmeler ve hayal kırıklığıyla ulaşılmıştı. Perdeler yırtılmışlardı, ipleri görünüyordu, duvar kağıtları paçavra gibi ve sararmıştı, şeker kalıntıları yıkanmamış çay fincanlarına yapışıyordu. Bütün bunların benim üzerimde tuhaf bir etkisi vardı. Burası hoşuma gidiyordu. Babam bana buraya gelmeyi yasaklamıştı ancak artık arkadaş olmakta serbesttim. Bunu birdenbire cenaze töreninden sonra burada onunla otururken fark ediyordum. Şimdi anladım ki babamın dayaklarının, zulmünün, alçaltıcı haksızlığının sonu gelmişti. Ebot Hanım'ın merhametli yüzüne, o yıllardır giydiği yıpranmış yosun yeşili önlüğüne, ağarmaya yüz tutmuş iki örgü halinde örülmüş saçlarına bakıyordum. Her şey harikaydı ve bana güven duygusu veriyordu. Gevşemeye başlıyordum ve aniden bu güvenlik hissini burada, bu hayatıma giren yeni insanın yanında duyduğumun, kendi öz ailemde hiç tanımadığımın bilincine varıyordum. Bununla annemi kastediyordum. Ancak bu kıyaslamayı hemen bir kenara ittim. Etrafta her yerde duran kitap yığınlarına, ağır altın çerçeveli yağlı boya tablolara, cam kasalar içindeki doldurulmuş kuşlara, ara sıra elime almama izin verilen deve kuşu yumurtasına bakıyordum.
Ayrım sonu.